Ayrım 84.
Tasarının 3. maddesine göre umumi müfettişlerin vazifeleri memleketin maddi ve manevi kaynaklarını memleket savunmasının gereklerine göre tahrik etmek ve kullanmaktır. Müfettişi umumiler bulundukları vazifelerde askeri, mülki ve adli idarenin bütün şubelerini teftişe, halkın hukukunu korumaya ve lüzum gördükleri takdirde diledikleri en yakın istiklal mahkemelerine vermeye yetkili olacaklardı. Tasarının bir başka maddesine göre de her yerde mülki, askeri ve adli bütün memurlar umumi müfettişlerin emirlerini yapmaya mecbur tutulacaklardı. Harp alanı sayılan bölgeyle bu bölgenin gerileri tasarıda 7 mıntıkaya ayrılmıştı. Bu hükümlerden ve görüşmelerden anladığımıza göre milletvekillerinde aşağıdaki gerçekler üzerinde birleşmeye doğru kuvvetli bir eğilim belirmişti. 1. Harp durumu son derece tehlikeli bir hale gelmiştir. 2. Düşman taarruzunu durdurabilmek için memleketin bütün kaynaklarını harekete getirmek şarttır. 3. Düşmanın yeni taarruzunu karşılayabilecek tedbirlerin alınmasına ve kaynakların harekete getirilmesine normal hükümet teşkilatının gücü yetmeyecektir. Bunun için Büyük Millet Meclisi'nin mutlak otoritesinin ve yetkilerinin harp alanına giren bölgelerde işlemesi gereklidir. Gerçi yeniden 3 İstiklal Mahkemesi kurulmasına karar verilmiş ve mahkeme üyeleri seçilmişti. Fakat bu olağanüstü mahkemeler nihayet kazai bir fonksiyon görmekteydiler. İcrada aynı kuvvet ve süratle işlemeliydi. Söz konusu tasarının görüşülmesi yarıda bırakılıp gizli oturuma geçilince yukarıda tespit ettiğimiz esaslar değişmeksizin mecliste yeni bir hava esmeye başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa başkumandanlığı kabul etmesiyle sonuçlanan bu gizli celse konuşmalarını şöyle anlatmaktadır. Nihayet Mersin Mevlusu Selahattin Bey kürsüden benim ismimi telaffuz ederek ordunun başına geçsin dedi. Bu teklife katılanlar çoğaldı. Buna karşı olanlar da vardı. Bir defa benim fiilen ordunun başına geçmem teklifinde bulunanların fikir ve maksatlarını ikiye ayırmak mümkündür. Benim ve benimle beraber birçoklarının o zaman anladığımıza göre bir kısım zevat artık ordunun tamamen mağlup olduğuna, durumun iadesinin imkan kalmadığına, bundan dolayı davanın takip ettiğimiz milli davanın kaybolduğunu hükmetmişlerdi. Bu sebeple duydukları hiddet ve şiddeti benim üzerimde teskin etmek istiyorlardı. İstiyorlardı ki kendi tasavvurlarına göre hezimete uğramış ve hezimete devam edecek olan ordunun başında benim de şahsiyetim hezimete uğrasın. Diğer bir kısım zevat diyebilirim ki çoğunluk, bana olan inançları nedeniyle samimi olarak ordunun fiilen başına geçmemi arzu ediyorlardı. Henüz fiilen kumandanlığı almamı sakıncalı görenlerin de düşüncesi şuydu. Ordunun bundan sonraki herhangi bir muharebede muvaffak olamaması, tekrar geri çekilmesi uzak bir ihtimal değildir. Bu durumlarda ben fiilen ordunun başında bulunursam, genel anlayışa göre son ümidinde yok olmuş olduğu bir inancın doğması olasılığı vardır. Halbuki henüz yok olmuş durum son tedbir, son çare ve son kuvvetlerin feda edilmesini gerektirecek mahiyette değildir. Bundan dolayı kamuoyunda son ümidin saklanması için benim şahsen askeri harekat idare etmem zamanı gelmemiştir. Dipnot Atatürk Nutuk Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yayını İstanbul 1952 Cilt 2 Sayfa 609-610. Kendisinin de söylediği gibi mecliste büyük çoğunluk iki ayrı sebeple Mustafa Kemal Paşa'nın ordunun başına geçmesini şiddetle istemekteydi. Durumu o kadar vahim görmeyen ve Mustafa Kemal Paşa'nın itibarını tehlikeye atmanın şimdilik lüzumsuz olduğunu inanan milletvekilleri azınlığı teşkil ediyorlardı. Mustafa Kemal Paşa'nın da bu riski o sırada göze almaya pek niyeti olmadığı anlaşılmaktadır. Fakat görüşmeler uzayıp gittikçe başka çare olmadığına kanaat getirerek başkumandanlığı meclisin bütün yetkilerini kullanmak şartıyla kabul edeceğini belirten bir önerge verdi. Dipnot Bakınız Nutuk Cilt 2 Sayfa 611. Milletvekillerinin bir kısmı özellikle muhalefet cephesinde bulunanlar Mustafa Kemal Paşa'nın bu ölçüde geniş bir yetkiyle başkumandan olmasına itiraz ettiler. Aslında Mustafa Kemal Paşa'nın diktatör olmasından endişe eden bu milletvekilleri geçici bir süre içinde olsa meclisin yetkilerinin kendisine verilmesini tehlikeli buluyorlardı. Halbuki cepheden dönen heyetin ileri sürdüğü olağanüstü tedbirler ve meclise verdiği kanun teklifi vesilesiyle yapılan görüşmeler, ordunun beklenen düşman taarruzuna karşı hazırlanmasında görev alacak kimsenin veya kimselerin meclisin yetkileriyle teçhiz edilmesi fikrine milletvekillerini büyük ölçüde hazırlamış bulunuyordu. Gizli oturumda Mustafa Kemal Paşa'nın başkumandanlığı konusunda kesin bir karara varılamamış fakat hava elverişli bir hale gelmişti. Ertesi gün 5 Ağustos 1921 Sinop Milletvekili Rıza Nur Bey ile 9 arkadaşının imzasını taşıyan başkumandanlık kanunu teklifi müsterceliyet kararı ile ve isim tayiniyle reye konulmuş ve alkışlar arasında oy birliği ile kabul edilmiştir. Dipnot Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 12 Sayfa 19. Yunan ordusu Kütahya Eskişehir Muharebesi'nden sonra bulunduğu bölgede yeni taarruz için gerekli hazırlıklarını yapmaktaydı. 13 Ağustos'ta Yunanlılar ileri harekete geçecekler ve 23 Ağustos'ta Sakarya'da Türk cephesine taarruza girişeceklerdi. 23 Ağustos'ta başlayacak olan Sakarya Muharebesi 22 gün 22 gece aralıksız devam ederek Türk zaferiyle sonuçlanacaktı. Bu süre içinde Türk milletinin canını dişine taktığını, bütün varını yoğunu orduya verdiğini görmekteyiz. Türk İstiklal Harbi'nin bu dönemini böyle bir kitapta birkaç sayfayla anlatmak hemen hemen imkansızdır. Bu sebeple ancak bir özet verebileceğiz. Olayları kronolojik sıra ile muharebenin şiddetlendiği günlere kadar olan kısmını Milli Hareket'in sözcüsü Hakimiyet-i Milliye, dipnot, Hakimiyet-i Milliye gazetesi tek yaprak, iki sayfa çıkmaktaydı. İkinci sayfada belli bir köşede Anadolu Ajansı tarafından verilmiş cephe hareketine ait resmi tebliğler yer almaktaydı. Gazetesinden takip edeceğiz. Arada muharebe günlerine ait önemli meseleleri belirtmekle yetineceğiz. 6 Ağustos 1921 Hakimiyet-i Milliye gazetesinin bugünkü nüshasında birinci sayfanın başlığı şöyledir. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri dün Büyük Millet Meclisi tarafından başkumandanlığa seçildiler. Resmi tebliğ, cephelerde sükunet var. 7 Ağustos 1921 gazetenin manşeti. Başkumandanımızın ordu ve millete bildirisi. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın yüklendiği sorumluluğu müdrik olarak işe nasıl azim ve imanla sarıldığını, her şeyden önce millete ve orduya heyecan aşılamak istediğini gösteren bu beyannameyi aşağıya aynen alıyoruz. Orduya ve millete. Büyük muharebeden çıktığımız en zayıf bir zamanımızda bütün memleketi çiğnemek ve bütün halkı perişan etmek için üzerimize hücum eden düşmana karşı milletçe birleştik ve pek kıymetli ordular vücuda getirdik. Çeşitli ve birçok cephelerde eşsiz fedakarlıklarla millet hukukunu müdafaa eden ve en önde Yunanistan'ın istila ordularını iki defa tepeleyen bu milli ordularımız o kadar yüksek bir azim ve iman ile muharebe ettiler ki düşmanlar yalnız garp cephemizdeki ordumuza karşı kralları başlarında olduğu halde tekmil Yunan ordusunu Anadolu'ya getirmeye mecbur oldular. Bütün kahramanlık meziyetlerini ve yüksek vazıflarını en mühim muharebe meydanlarında tanıdığım ordumuzun tedbirli ve yüksek kumanda heyetiyle fedakar subaylarına ve kahraman erlerine cetlerimizden miras kalan seçkin özellikleriyle kendini gösteren bütün millet fertlerine hitap ediyorum. Millet kaderine el koymuş bulunan Büyük Millet Meclisi bugün beni ordunun başarısını sağlayacak bütün tedbirleri almak üzere tam yetkiyle donatarak meclis başkanlığından başka bütün ordular başkumandanlığına memur eyledi. Sizlere bu bildiriyi yazdığım dakikadan itibaren Allah'ın yardımına dayanarak ve övünerek bu büyük ve şerefli görevi yapmaya başlamış bulunuyorum. Bana bu vazifeyi vermiş olan meclis ve o mecliste temsil edilen kesin millet iradesi hareket tarzımın temelini teşkil edecektir. Hiçbir sebep ve surette değiştirilmesine imkan olmayan bu kesin irade mutlaka düşman ordusunu yok eylemek ve bütün Yunanistan'ın silahlı kuvvetlerini içine alan bu orduyu ana yurdumuzun harimi ismetinde mukaddes ocağında boğarak kurtuluşa ve istiklale kavuşmaktır. Memleket ve milletin maddi manevi bütün kuvvetlerini bu sonucun alınmasına yöneltmek için hiçbir tedbir ve teşebbüste müsamaha edilmeyecek, ne yer ve zamanla ve ne de vatan mefhumu karşısında teferruattan ibaret olan diğer düşüncelerle kayıtlı olmayarak, düşman ordusunun yok edilmesinden ibaret olan bu gayenin elde edilmesi için gereken her şey yapılacaktır. Yardım Allah'tandır. Bu bildirinin ta erlere kadar bütün ordu mensupları ile bütün memurlara ve halka duyurulmasını rica ederim. 9 Ağustos 1921 Bugün ilk defa halktan fedakarlık istenmekteydi. Hakimiyet-i Milliye gazetesinin birinci sayfasında hamiyette halkımıza başlığını taşıyan bir bildiri yayınlanmıştır. Bildiri ordunun iaşe ve giyim için teşekkül eden Ankara Tekalifi Milliye Komisyonu aşağıdaki kararları ilan eder cümlesiyle başlıyordu. Bildirinin birinci ve ikinci maddelerinde akla gelen bütün yiyecek maddeleri ile çarık derisinden kundura çivisine, tiftik ve yapağıya kadar giyim kuşama yarayacak bütün maddeler sayılıyor. Üçüncü maddede de halkın ve tüccarların bunlardan ellerinde ne miktar bulundurduğunu bir beyanname ile komisyona bildirmeleri tebliğ olunuyordu. Tekalif-i Milliye Komisyonu Reisi İhsan, dipnot, Topçu İhsan adıyla tanınan eski iddiatçı subaylardan Milletvekili İstiklal Mahkemesi Reisi İhsan Bey. İmzasını taşıyan bildiri şu satırlarla sona ermekteydi. Beyanname vermeyenlerin mallarının alınacağı ve kendilerinin vatan hainliği suçu ile cezalandırılacağı beyan olunur. 10 Ağustos 1921 Hakimiyet-i Milliye bugünkü nüshasında ikinci sayfasında harp silahlarını teslim ediniz başlığı ile yeni bir bildiri yayınlamıştır. Bu bildiride teslim istenilen silah ve cephanenin cinsleri sayılmakta ve gerektiğinde her yerde silah araması yapılacağı şiddetli bir dille bildirilmekteydi. Bu bildirinin hemen altında bir numaralı milli yükümlülükler emri başlığı ile başka bir bildiri yer almaktadır. Bundan sonra yayınlanacak tekalif-i milli emirlerini nakletmeyeceğimizden örnek olmak üzere bir numaralı emri aşağıya alıyoruz. 5-6-1921 tarih ve 908 numaralı heyeti vekile kararının ikinci maddesi gereğince bazı satın almalar için en büyük mülkiye memurunun başkanlığında en büyük maliye ve askeri memurları ile meclis idare ve belediye, ticaret odasından mevcut olan yerlerde ikişer üyeden meydana gelen bir komisyon kurulması emir buyuruluyordu. Bu komisyonlar derhal her kaza merkezinde teşekkül edecek ve ilaveten kazalar Anadolu ve Rumali Müdafaa Hukuk Cemiyeti Merkezi Heyeti İdarelerinden iki üyede mezkur komisyona üye sıfatıyla dahil olacaklardır. Bu komisyonların ismi Milli Yükümlülük Komisyonlarıdır. 1. Komisyonlar 11-8-1921'den itibaren daimi toplantı halinde bulunacak ve komisyon üyeleri hiçbir ücret almayacaklardır. 2. Her komisyon 2 ay müddette askeri hizmetten tecil edilmek üzere ikişer katip ayrıca 4'er memur istihdam edeceklerdir. Bu tekalifi milli emrinin 2. 3. ve 4. maddeleri komisyonların nasıl çalışacaklarını ve toplanacak malların hangi cephelere gönderileceğini gösteriyordu. 5. maddesi ise komisyon üyelerinden ihmal ve tekasül gösterenlerin hıyanet-i vataniye cürmüyle cezalandırılacaklarını belirtmekteydi. Tekalif-i Milliye emirleri hemen daima gazetenin ikinci sayfasında belli bir yerde yayınlanmıştır. Bu emirlerin yayınlandığı yerin bitişindeki sütun, istiklal mahkemeleri kararlarına ve infazlara ayrılmıştı. Bu sütunda genellikle şu gibi haber başlıklarına rastlanmaktaydı. İdam, kurşuna dizildiler. Dün asılanlar, Amasya'da bir idam. Yine aynı sütunda orduya yapılan bağışlara ve yardımlara ait haberlere de bilhassa yer verilmekteydi. 11 Ağustos 1921 Bugün başkumandanlık bildirilerinin yayınlanmaya başladığını görmekteyiz. İlk bildiri, büyük ordumuzun teçhizi için başlığını taşımaktaydı. Bu bildirileri birer birer yazmamak için halktan neler istendiğini belirtmekle yetineceğiz. Her evden birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık, parası sonra ödenmek üzere tüccar ve halkın elinde bulunan giyim kuşama ait bütün maddeler. Yiyecek maddelerinin %40'ı, parası sonra ödenmek üzere, halkın elinde bulunan ulaştırma araçlarının yük ve koşum hayvanlarının %20'si. 19 Ağustos 1921 Yunan ordusu bulunduğu bölgeden Sakarya'ya doğru 13 Ağustos'ta harekete geçmiş bulunuyordu. Hakimiyet-i Milliye gazetesinin bugünkü nüshasının birinci sayfasında cephe karargahının 16, 17 ve 18 Ağustos tarihli tebliğlerine dayanarak düşmanın ilerlemekte olduğuna dair kısa bir haber yayınlanmıştır. Gazetenin ikinci sayfasındaki resmi tebliğ ise şöyledir. Düşman kıtaları sağ kanadımıza temas etmişlerdir. Afyon bölgesinde kayda değer bir şey yoktur. Karadeniz'de düşman gerzeyi bombardıman etmiş ve bir kadın ile 3 çocuk şehit olmuştur. 20 Ağustos 1921 Bugün önemli bir haber ve resmi tebliğ yok. 21 Ağustos 1921 Resmi tebliğ Batı cephesinde cephe boyunca özellikle sol kanat ilerisinde düşmanın yürüyüş kollarının çeşitli hareketleri görülmüştür. Afyon bölgesinde Bolvadin ve Çay hattını ilerleyen düşman kuvveti bu hatta durdurulmuştur. Düşman gerilerinde Dumlupınar'a ilerleyen kıtalarımız telgraf hatlarını ve demir yollarını tahrikle iki köprüyü uçurmuş ve düşmanın ulaşımını durdurmuştur. 22 Ağustos 1921 Resmi tebliğ Batı cephesinde sağ kanat ve merkezde önemli bir şey yoktur. Sol kanatta düşmanın keşif faaliyetleri ateşimizde geri atılmıştır. 23 Ağustos 1921 Gazetenin birinci sayfasında büyük muharebeler henüz başlamadı başlıklı kısa bir haber yer almaktaydı. İkinci sayfadaki resmi tebliğde önemli bir şey söylemiyordu. Batı cephesinde cephede keşif kolu faaliyeti olmuş ve düşmanın cephe gerisindeki köyleri yaktığı görülmüştür. 24 Ağustos 1921 Sakarya Meydan Muharebesi bir gün önce 23 Ağustos başlamış bulunuyordu. Fakat bugünkü Hakimiyet-i Milliye gazetesinin birinci sayfasında yer alan harp ile ilgili haber dün bütün cephelerde sükunet vardı başlığını taşımaktadır. Buna karşılık ikinci sayfadaki resmi tebliğden muharebelerin başladığı sezilmektedir. Tebliğ şöyledir. Batı cephesinde sol kanadımıza düşmanın taarruz hareketleri gelişmektedir. Bir kısım kuvvetimiz Azizye'de iki tabur muhafazasında bulunan bir düşman kafilesine yaptığı baskın ile düşmana 7'si subay olmak üzere 100'den fazla ölü verdirmiş ve birçok silah, cephane ve erzak elde etmiştir. 25 Ağustos 1921 Hakimiyet-i Milliye Sakarya muharebelerinin başladığını nihayet bugün Sakarya güneylerinde muharebe başladı başlığı ile vermiştir. Gerçekten Yunan taarruzunun asıl Türk mevzilerine çattığı ve meydan muharebesinin ciddi olarak bütün cephede başladığı gün 24 Ağustos günüdür. Bugünün muharebelerini bildiren resmi tebliğ de şöyle denilmekteydi. Batı cephesinde dün, 23 Ağustos kastediliyor, sol kanadımızda ileri mevzi çarpışmaları olmuş ve bugün, 24 Ağustos kastediliyor, düşman taarruzuna devam etmemiştir. dipnot, etmemiştir değil etmiştir olması gerekir. Bir tertip hatası yüzünden gazetede böyle çıktığını sanıyoruz. 26 Ağustos 1921. Gazetenin birinci sayfası geniş ölçüde muharebeye ait haberlerle doludur. Manşette şöyle denilmektedir. Bütün cephelerde şiddetli muharebeler olmakta ve ordumuz büyük bir kahramanlık göstermektedir. Yine birinci sayfada aşağıdaki haber başlığına rastlanmaktadır. Düşmanın önemli kuvvetleriyle Beylikköprü'den taarruzundan sonra muharebe bütün cephelere yayılmıştır. Gerçekten 25 Ağustos günü gündüz ve gece devam etmek üzere 80 kilometreyi bulan bütün cephe boyunca Yunanlıların genel taarruzu ve Türklerin karşı taarruzları ile geçmiştir. Bugünün muharebeleri hakkında Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'nın Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'ya verdiği şu kısa rapor durumu özetlemektedir. Bugünkü muharebeleri Alancık Kuzey sırtlarında takip ettim. Türbe Tepe'ye yapılan taarruzumuz muntazam cereyan etmiştir. İkinci ve daha sonra üçüncü grup kumandanları ile temas ettim. Onlar da durumu iyi görmektedirler. Birinci grubun karşısındaki vaziyet emindir. Bugünkü muharebenin tamamıyla lehimize olduğu ve bundan sonrakilere de emniyetle bakılacağı kanaatindeyim. Yalnız bu uygun durumu devam ettirebilmek için cephane ve asker takviyesi işlerinin alakalı makamlarca yakından takip edilmesi şarttır. Dipnot, Genelkurmay Harp Cerideleri vesikalarından bakınız, Kor General Baki Bandemir, Sakarya'dan Mudanya'ya kadar, 1. kısım, 69 sayılı askeri mecmua 2, İstanbul 1946, sayfa 38.
Ayrım sonu.